Ayrım 9.
Ama benim bildiğime göre hiçbir cumhuriyet böyle bir usulü benimsemiş değildir. Vatandaşlara farkları son derece göze çarpan öyle şartlar koşar ki, cumhuriyete sokulması istenen eşitlikten bile kişiyi nefret ettirir. Kanunların kendilerine edindikleri amaçlara böyle doğrudan doğruya yönelmiş gibi görünmemeleri bazen iyi olur. Her ne kadar demokraside gerçek eşitlik devletin ruhuysa da, bunun yerleşmesi öylesine güçtür ki bu konuda aşırı bir doğruluk her zaman uygun düşmez. Farkları belli bir noktaya irca edecek ya da belli bir noktada donduracak bir vergi çıkartmak yeter. Ondan sonra da zenginlere yükleyeceği mükellefiyetler, yoksullara edeceği yardımlar sayesinde eşitsizlikleri adeta eşit hale getirmek özel kanunlara düşer. Bu çeşit takasları kabullenecek ya da bunlara dayanabilecek olanlar orta halli servet sahipleridir. Çünkü sınırsız servet sahibi olanlar gerekli şan ve şerefin, gerekli kuvvet ve kudretin verilmediğini görünce kendilerine hakaret edildiğini sanırlar. Demokraside her çeşit eşitsizlik demokrasinin özelliğinden ve bizzat eşitlik ilkesinden doğar. Örneğin yaşamak için devamlı olarak çalışmak zorunda olan kişilerin idareciler tarafından aşırı derecede yoksul düşürülmelerinden ya da idarenin yüklendiği mükellefiyetleri ihmal etmesinden, zanaatçıların kendilerini gurura kaptırmasından, kölelikten azat edilen sayısı çok kişilerin eski vatandaşlardan daha kuvvetli olmasından korkulabilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlar arasındaki eşitlik, demokrasinin yararına olmak üzere demokrasiden kaldırılabilir. Ama kaldırılan eşitlik, görünürdeki eşitliktir. Çünkü idare tarafından iflasa sürüklenen bir insan, öteki vatandaşların durumundan çok daha kötü bir duruma düşer. İdarenin yüklediği mükellefiyetleri ihmal eden aynı vatandaş, öteki vatandaşları da kendi durumundan daha kötü bir duruma düşürür. Ve bu böylece sürüp gider. Konu 6. Demokraside kanunlar azla yetinmeyi nasıl devam ettirmeli? İyi bir demokraside toprağın eşit bölümlere ayrılması yetmez. Bu bölümlerin Romalılarda olduğu gibi küçük olması gerek. Curius erlerine, Allah'tan ki her vatandaş küçük bir toprak parçasına gereken değeri veriyor, bu da zaten bir kişiyi beslemeye yeter dermiş. Dipnot, Plutarkos, erler istila edilen topraklardan kendilerine daha büyük parçalar verilmesini istiyorlardı der. Nasıl ki servetlerin eşitliği azla yetinme duygusunu beslerse, azla yetinme de eşitliği öyle besler. Her ne kadar bunlar ayrı ayrı şeylerse de biri olmadan öteki var olamaz. Her biri aynı zamanda hem nedendir hem de sonuç. Biri demokrasiden alınırsa öteki de arkasından hemen yok olur. Demokrasi ticaret üzerine kurulduğu zaman öyle olur ki özel kişiler büyük servet sahibi olabilirler ama ahlak ve geleneklerde hiçbir bozukluk olmaz. Bu da ticaret kafasının azla yetinme, tasarruf, itidal, çalışma, usluluk, huzur, düzen ve kural gibi şeyleri beraberinde getirmesinden ileri gelir. Bu kafa devam ettikçe sağladığı servetlerin hiçbir kötü sonucu olmaz. Asıl kötülük servetlerin aşırı bir hal almasından sonra bu ticaret kafasının yok olmasından meydana gelir. O zamana kadar kendini göstermemiş olan düzensizliğin, eşitsizliğin yarattığı düzensizliğin birdenbire belirdiğini görürsünüz. Ticaret kafasını devam ettirebilmek için başlıca vatandaşların bizzat ticaretle uğraşmaları gerekir. Bu kafanın tek başına hüküm sürmesi, başka bir kafayla karşılaşmaması, bütün kanunların ticareti teşvik etmesi lazım. Aynı kanunların ticaret hayatı genişledikçe servetleri bölmesi ve böylece yoksul vatandaşların her birini ötekiler gibi çalışsınlar diye yeteri kadar rahata kavuşturması, zengin vatandaşların her birini de servetini korumak ya da kazanmak için çalışmaya mecbur olsun diye orta halli bir durumun üstüne çıkarmaması lazım. Ticaretle yaşayan bir cumhuriyette babaların mirasının çocuklara eşit bir şekilde bölünmesini sağlayan kanun çok yerinde bir kanundur. Böylece babanın edindiği servet ne olursa olsun, onun kadar zengin olmayan çocuklar lüksten kaçmak ve onun gibi çalışmak zorunda kalırlar. Sözünü ettiğim yalnız ticaretle uğraşan cumhuriyetlerdir. Çünkü böyle olmayanlar için kanun yapıcısı daha başka tüzükler ortaya atmak zorundadır. Dipnot: Örneğin böyle olmayan bir cumhuriyette kadınların getirecekleri drahomaları son derece sınırlandırmak gerekir. Eski Yunan'da iki çeşit cumhuriyet vardı. Bir çeşidi Lakedemonya gibi askerlikle uğraşan cumhuriyetler, öteki çeşidi de Atina gibi ticaretle uğraşan cumhuriyetlerdi. Birincilerde vatandaşların boş oturmaları istenirdi, ikincilerde ise vatandaşlara çalışma sevgisini aşılamak isterlerdi. Solon boş oturmayı bir suç haline getirdi ve her vatandaşın hayatını nasıl kazandığı hakkında hesap vermesini istedi. Gerçekten de öyle, yalnız zorunlu olan şeyler için para harcanması gereken iyi bir demokraside herkesin parası olması gerekir. Olmazsa kim verirdi vatandaşa bu parayı? Konu 7. Demokrasi ilkesini geliştirecek başka imkanlar. Bütün demokrasilerde toprağın eşit bir şekilde bölünmesini sağlamak imkansızdır. Bazı hallerde böyle bir düzen uygulanamaz, uygulansa bile tehlikeli olur. Hatta ülkenin temel yapısını da bozabilir. Her zaman aşırı yollara başvurmak zorunluluğu da yoktur. Baktık ki bir demokraside ahlak ve gelenekleri devam ettirecek olan böyle bir bölme işi uygulanamıyor, hemen başka çareler arayıp bulmamız gerekir. Ahlak ve gelenek kurallarını bizzat kendi bünyesi içinde temsil eden sabit bir heyet, üyelerinin yaşları, faziletleri, ağırbaşlılık, memlekete ettikleri hizmetler gibi özellikleri göz önüne alınarak bir senato kurulsa, tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak halkın karşısına çıkan senatörler, bütün ailelerin içine sinecek güzel duygular ilham ederler. Senatonun bilhassa eski kurullara bağlı olması ve halkla memurların o kurullardan ayrılmasına müsaade etmeyecek şekilde davranması gerekir. Ahlak konusunda eski gelenekleri korumak çok şeyler kazandırır millete. Bozulmuş milletler nadiren büyük işler gördüğünden, toplum diye, şehir diye bir şey kuramadıklarından, kanun ortaya atamadıklarından, aksine arı ve ağırbaşlı ahlak ve gelenekleri olan milletler, kurulların çoğunu ortaya attıklarından, insanları eski çağların ahlak kurallarına davet etmek, çoğu zaman onları fazilete doğru yönetmek olur. Bundan başka bir ihtilal olmuş, devlete de yeni bir şekil verilmişse, bu iş ancak çok büyük çabalarla, sonsuz çalışmalarla olmuştur. Boş oturmakla, bozuk bir ahlakla değil. Bizzat ihtilali yapanlar onu millete beğendirmek isterler. Bunu da ancak iyi kanunlar yapmak suretiyle başarırlar. Demek oluyor ki eski kurallar genel olarak ıslah edici bir özellik, yenilerse kötüye kullanıcı bir özellik gösterirler. Uzun süreli bir hükümette kendini belli etmeyen bir inişten kötüye gidilir, iyiye ise büyük bir çabayla çıkılır. Sözünü ettiğimiz senato üyelerinin yaşadıkları süre için mi yoksa belli bir süre için mi seçilecekleri konusunda tereddüt edenler olmuştur. Roma'da hatta Atina'da olduğu gibi bunların hayatları boyunca seçilmeleri gerektiğinden şüphe etmemeli. Hatta Atina'da dedim çünkü ayda bir değişen bir toplum olan Atina'daki senatoyla üyeleri devamlı örnekler gibi hayatları boyunca seçilen Areopajı birbiriyle karıştırmamak lazım. Genel kural, millete örnek olmak göreviyle bir çeşit ahlak ve gelenekler deposu olarak kurulmuş olan bir senatoda senatörler hayatları boyunca seçilmeli. Buna karşılık işleri hazırlamak için kurulmuş bir senatoda senatörler değiştirilmeli. Ruh diyor Aristo, beden gibi ihtiyarlar. Bu söz ancak tek bir memur için doğru olabilir ama senatörlerden mürekkep bir topluluğa uygulanamaz. Areopaj'dan başka Atina'da ahlak ve geleneklerin muhafızlarıyla kanunların muhafızları vardı. Dipnot, Areopaj, Solon'un Atina'da eski arkontlardan kurduğu yüksek divan. Yargılarında son derece titizlik gösterdiği için bütün Yunanlıların güvenini kazanmıştı. Bununla beraber Areopaj da sansöre tabiydi. Lakedemonya'da bütün ihtiyarlar sansörlük ederlerdi. Roma'da iki özel memur sansörlük görevini yapardı. Senato nasıl ki milleti denetlerse sansörler de hem milleti hem senatoyu denetlerlerdi. Cumhuriyette bozulmuş olan şeyleri sansörlerin düzeltmeleri, uyuşukluğun nedenlerini bulup çıkarmaları, ihmalleri yargılamaları, kanunlar suçları nasıl cezalandırırsa onların da yanlışları düzeltmeleri lazım. Zina işleyen kadınların açık oturumda yargılanmasını gerektiren Roma kanunu, ahlak ve geleneklerin temizliğini devam ettirmek bakımından fevkalade bir kanundu. Bir yandan kadınlara korku verdiği gibi, bir yandan da kadınları denetleyenleri korkuturdu. Hiçbir şey ahlak ve geleneklerin korunmasını gençlerin ihtiyarlara karşı gösterecekleri aşırı derecedeki saygı kadar sağlayamaz. İki taraf da kendi duygularına hakim olur. Gençler ihtiyarlara gösterecekleri saygıyla, ihtiyarlar da bizzat kendilerine gösterecekleri saygıyla. Hiçbir şey kanunlara, vatandaşların yargıç ve memurlara aşırı derecede uymaları kadar kuvvet veremez. Ksenofon, Likurgos'un Lakedemonya ile öteki siteler arasına koyduğu büyük fark, bilhassa vatandaşların kanunlara uymasından ibarettir, diyor. Hakim ya da memur çağırdı mı vatandaşlar koşa koşa giderler. Ama Atina'da zengin bir adam yargıca ya da memura bağlıymış gibi görünse, üzüntüden kendi kendini yer. Ahlak ve geleneklerin korunması için baba otoritesi de son derece faydalıdır. Daha önce de söylemiştik, Cumhuriyet hükümetinde öteki hükümetlerde olduğu gibi pek öyle baskı yoktur. O halde kanunların bu baskı yerine başka bir şey bulmaları gerek. Baba otoritesi işte budur. Roma'da babalar çocuklarını yaşatmak ya da öldürmek yetkisine sahiptiler. Lakedemonya'da her babanın başkalarının çocuklarını da ıslah etmek yetkisi vardı. Roma'da babaların bu yetkisi Cumhuriyet'le beraber yok oldu. Ahlak ve geleneklerin de bu derece temiz olmasına gerek görülmeyen saltanat hükümetlerinde herkesin memur ve yargıçların hakimiyeti altında yaşaması istenirdi. Gençleri boyunduruk altında yaşamaya alıştırmış olan Roma kanunları sabiilik süresini bir hayli uzatmıştı. Bizler bu usulü kabul etmekle yanlış bir harekette bulunmuş olabiliriz. Çünkü saltanat hükümetlerinde bu derece baskıya gerek yoktur. Cumhuriyetlerde çocukların böyle bu şekilde babalarının buyruğu altında olmaları, Roma'da olduğu gibi babaların hayatları boyunca çocuklarının mallarını mülklerini idare etmelerini gerektirmektedir. Ama bu saltanat hükümetinin zihniyetine uygun değildir. Konu 8. Soylular hükümetinde kanunlar bu idare şeklinin ilkesiyle ne dereceye kadar ilgili olmalı? Eğer soylular hükümetinde millet faziletli ise, halk hükümetlerindeki mutluluktan aşağı yukarı burada da faydalanılır. Devlet de kuvvetli bir hal alır. Ama özel servetlerin bunca farklı olduğu bir yerde faziletin pek öyle fazlasıyla bulunması nadiren görülen şeylerden olduğuna göre, kanunların kişilere elinden geldiği kadar itidal aşılaması ve devlet yapısının zorunlu olarak kaldırdığı eşitliği de kurmaya çalışması gerekir. İtidal fikri soylu idarelerinde fazilet denen şeydir. Halk hükümetlerindeki eşitlik fikrinin yerini tutar. Nasıl ki kralların çevrelerindeki azamet ve ihtişam kuvvetlerini meydana getirirse, alçak gönüllülükle davranışlarındaki sadelik de soyluların kuvvetini meydana getirir. Soylular hiçbir üstünlük taslamazlar, halkın içine karışırlar, onun gibi giyinirler, bütün eğlencelerine onları da iştirak ettirirlerse, halk zayıf ve aciz tarafını unutur. Her hükümetin kendine mahsus özelliği ve ilkesi vardır. Şu halde soylular hükümetinin saltanat hükümetinin özelliğiyle ilkesini benimsemesi uygun düşmez. Böyle bir şey olabilirdi eğer soyluların her birinin mensup olduğu topluluktan ayrı, kişisel ve özel bazı ayrıcalıkları olsaydı. Oysa ayrıcalık yalnız senatoya, saygı da yalnız senatörlere mahsus bir şey olmalı. Soylular idaresinde başlıca iki düzensizlik kaynağı vardır. Biri yönetenlerle yönetilenler arasındaki aşırı eşitsizlik, ikincisi yöneten topluluğun üyeleri arasındaki eşitsizlik. Bu iki eşitsizlikten kanunların önlemek ya da durdurmak zorunda olduğu kinlerle kıskançlıklar doğar işte. Birinci çeşit eşitsizlik bilhassa üst sınıfa ait ayrıcalıklar, sırf halk sınıfına ayıp sayıldığı için şeref verici olursa işte o zaman kendini gösterir. Roma'da soyluların evlenmek suretiyle halk sınıfıyla birleşmesine mani olan kanun böyledir. Bununsa bir yandan soyluları yükseltmek, öte yandan daha iğrenç bir hale sokmaktan başka bir sonucu olmamıştır. Tribunların çektikleri nutuklarda bundan sağladıkları yararları görmek gerek. Bu eşitsizlik yine vatandaşların durumu, vergi mükellefiyeti bakımından farklı olursa kendini gösterir. Bu da dört şekilde olur. Birincisi, soylular vergi vermekten kendilerini muaf tutarlar. İkincisi, vergiden kurtulmak için hileye başvururlar. Üçüncüsü, gördükleri iş karşılığında tazminat ya da maaş adı altında vergiyi ceplerine indirirler. Dördüncüsü, halkı vergi mükellefi olarak ilan edip topladıkları parayı kendi aralarında paylaşırlar. Bu sonuncu şekil pek az görülür. Çünkü böyle bir durumda soyluları hükümeti, bütün hükümetlerin en ağırı olur. Roma, soylular idaresine doğru yöneldiği sırada bu mahsurların tümünü birden yok etmeyi becerdi. Memurlar maaş almadılar. Cumhuriyetin üst sınıfına mensup olanlar, bütün vatandaşlar gibi hatta onlardan daha çok vergiye tabi tutuldular. Bazen de yalnız onlardan vergi alındı. Nihayet devletin gelirini paylaşacak yerde, hazineden koparabildikleri bütün parayı, talih eseri kazandıkları paraların tümünü halka dağıttılar. Böylece üstünlüklerinden gelen şan ve şerefi kendilerine bağışlatmak olanağını sağladılar. Temel bir kural daha. Demokraside halka para dağıtmanın sonucu ne kadar kötüyse, soylular idaresinde de o kadar iyidir. Birincisi vatandaşlık zihniyetini yok eder, ikincisi vatandaşlık zihniyetini meydana getirir. Genel gelir millete dağıtılmadı diyelim, hiç olmazsa ona bu gelirin kendi yararına iyi bir şekilde harcandığı hissini vermeli. Geliri millete göstermek, onu adeta bu gelirden faydalandırmak demektir. Venedik'te gerilemiş duran altın zincir, zafer törenlerinde Roma'ya getirilen servetler, Satürn tapınağında saklanan hazineler milletin gerçek servetleriydi. Soylular idaresinde bizzat soyluların vergi almamaları temel kurallardan biridir. Roma'da devletin birinci sınıf memurları vergi işlerine katiyen karışmazlardı. İkinci sınıf memurlar bu işle görevlendirildiyseler de, sonradan bunun da çok büyük sakıncaları olduğu görüldü. Bizzat soyluların vergi tarh ettiği bir soylular hükümetinde, özel kişilerin tümü iş adamlarının elinde oyuncak olurdu. Bunların hakkından gelecek bir mahkemede bulunamazdı. Bunlardan biri kötüye kullanmaları yok etmekle görevlendirilirse, bu işi yapacak yerde kötüye kullanmadan faydalanmayı tercih ederdi. Soylular o zaman istibdat hükümetlerinin istediği kişinin malına el koyan hükümdarlarını andırırlardı. Bu suretle sağlanan çıkarlar çok geçmeden cimriliğin istendiği gibi genişleteceği bir baba mülkü olarak görünürdü. Ödenen vergi nispeti azaltılır, genel gelir sıfıra indirilirdi. Bazı devletlerin belli bir başarısızlığa uğramadıkları halde, komşularını hatta bizzat vatandaşlarını bile hayrette bırakacak bir şekilde zayıf düşmeleri işte bundan ileri gelir. Kanunlar bu gibilerin ticaretle uğraşmalarını da men etmeli. Çünkü bu derece itibarı olan kişiler çeşitli ayrıcalıkları avuçlarının içine almakta güçlük çekmezler. Ticaret eşit kişilerin yapacağı iştir. Nitekim istibdat devletlerinin içinde en sefili, en kötüsü de hükümdarı ticaretle uğraşan ülkedir. Venedik kanunları gayet namuslu bir şekilde kazanılmış olsa bile, kendilerine göz kamaştırıcı bir servet sağlayacak ticaretle uğraşmayı soylulara yasak etmişti. Kanunlar, soyluların halka karşı adaletle davranmalarını sağlamak için en tesirli çarelere başvurmalı. Halkın haklarını savunmak için tribün yoksa, bizzat kanunlar bu görevi üzerine almalı. Kanunların yürütülmesini önlemek için herhangi bir yere ya da bir kişiye sığınmak soylular idaresini çökertir. İstibdat idaresi de bunun hemen yanı başındadır. Kanunlar egemenlikten doğan gururu her zaman için kırabilmeli. Bir süre için ya da devamlı olarak soyluları titretecek yetkide bir yargıç bulunmalı. Lakedemonya'daki eforlar, Venedik'teki devlet engizitörleri gibi. Dipnot: Lakedemonya'da soylular idaresi zamanında hükümeti temsil edecek 5 kişilik bir heyet seçilirdi. Bu heyet, kralların egemenliği ile hükümetin egemenliği arasında bir denge kurardı. İşte bu heyete efor adı verilirdi. Bunlar hiçbir kayda tabi olmayan topluluklardı. Bu hükümet şeklinin çok şiddetli bir mekanizması olmalı. Venedik'te her kötü davranışı haber veren kişi için taştan bir ağız açılırdı. Zulmün ağzıydı sanki bu ağız. Dipnot: Bir suçu, bir suçluyu haber vermek isteyenler, suçun konusunu, suçlunun adını yazdıkları bir kağıdı bu ağızdan içeri atarlardı. Soylular idaresindeki bu ağır yargılama usulünün, demokrasinin özelliği bakımından daha az muhtar olmayan sansür kuruluyla ilgisi vardır. Gerçekten de öyle, görevleri sırasında yaptıklarından ötürü sansörler sorumlu tutulamazlardı. Güvenmek gerekirdi onlara, cesaretlerini kırmak için hiçbir şey yapılmazdı. Romalılar bu bakımdan fevkalade insanlardı. Her memur yaptığı işin hesabını vermek zorundaydı ama sansörler asla. Soylular idaresinde iki şey zararlıdır.